Ayrım 39 Baba Mario Puzo Sayfa 459 Yatak odasından bir gürültü geldi. Oturma odasıyla yatak odasını birbirinden ayıran perdelerden yana baktılar. Nino yine ayılmıştı. Johnny gitti. Yatağın kenarına oturdu. Lucy ile Jules de yatağın ayak ucunda durdular. Nino onlara hafifçe gülümsedi. Tamam dedi Nino. Sersemlikten vazgeçiyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Johnny, 2 yıl önce o karılarla Palm Springs'deyken olanları hatırlıyor musun? Yemin ederim, seni hiç kıskanmadım, memnundum, bana inanıyorsun değil mi? Johnny, tabii Nino dedi, sana inanıyorum. Jules ile Lucy bakıştılar. Johnny Fontaine hakkında duydukları, bildikleri şeyler, Nino gibi bir arkadaşının elinden kadın almaya kalkışmasını imkansızlaştırıyordu. Niçin Nino olayın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen onu kıskanmadığını söylemek gereğini duyuyordu? İkisi de Nino'nun sevdiği kız Johnny Fontaine'le olabilmek için kendisini terk etti diye romantik bir duyguya kapılıp içkiye düştüğünü sandılar. Jules Nino'yu yine muayene etti. Bu gece yanına bir hasta bakıcı bırakacağım dedi. Birkaç gün yataktan çıkmaman gerek, şaka etmiyorum. Nino gülümsedi. Peki doktor, yalnız hasta bakıcı pek güzel olmasın. Jules hasta bakıcı için telefon etti. Lucy ile birlikte çıktılar. Johnny hasta bakıcı gelene kadar yatağın yanındaki bir sandalyede oturdu. Nino uykuya daldı, yüzü bitkinliğini yansıtıyordu. Johnny Palm Springs'deki 2 kadınla olanları Nino'nun sözlerini geçirdi aklından. Nino'nun kendisini kıskanacağı aklına bile gelmezdi. 1 yıl kadar önce Johnny Fontaine başında bulunduğu film şirketinin dayalı döşeli yazıhanesinde oturmuştu. Hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyordu. Hayret edilecek bir şeydi bu. Çünkü kendisinin başrolü Nino'nun da yardımcı rollerden birini aldığı film tonlarla para getiriyordu. İşler yoluna girmiş, herkes üstüne düşeni yapmıştı. Film için bir bütçe hazırlanmıştı. Herkes yığınla para kazanacaktı. Jack Waltz belki de ömründen 10 yıl kaybetmişti. Şimdi Johnny'nin çevirmekte olduğu 2 film daha vardı. Birinde kendisi, diğerinde de Nino başrolü oynuyordu. Nino kadınların bağırlarına bastıkları sevimli, tatlı aşık rolünde mükemmeldi. Dokunduğu her şey para getiriyor, sel gibi akıyordu para. Don Corleone de banka yoluyla payına düşeni alıyordu. Özellikle işin bu yanı Johnny'nin rahatlamasını sağlamıştı. Vaftiz babasının güvenini sarsmamıştı. Ama şimdi bütün bunların ona hiç faydası yoktu. Başarılı, bağımsız bir film yapımcısı olarak Johnny Fontaine şarkıcılık günlerinden çok daha büyük bir nüfuza sahipti. Güzel kadınlar eskisi gibi ayaklarına kapanıyorlar ama şimdi bunu daha çok ticari yönden yapıyorlardı. Bir uçağı vardı, eskisinden daha lüks bir hayat yaşıyor, hiçbir sanatçının faydalanamadığı özel vergi indirimlerinden de yararlanıyordu. O halde niçin huzursuzdu? Ne olduğunu biliyordu Johnny. Başı ağrıyor, burnu kanıyor, boğazı kaşınıyordu. Kaşıntıyı giderebilmesi için tek çıkar yol şarkı söylemesiydi. Şarkı söylemeyi denemeye bile korkuyordu. Jules Segel'la bu konuyu görüşmüş genç doktor ne zaman isterse deneyebileceğini söylemişti. Bir kere denemiş, sesi öyle boğuk ve çirkin çıkmıştı ki bundan vazgeçmişti. Ertesi günde boğazı fena halde ağrımıştı. Hem ses tellerindeki şişkinliklerin alınmasından önceki ağrılara hiç benzemiyordu bu. Daha şiddetli, yakıcı bir ağrıydı. Şarkı söylemeyi sürdürmekten, sesini ebediyen kaybetmekten korkuyordu. Şarkı söyleyemedikten sonra neyin önemi vardı? Başka hiçbir şey Johnny'yi ilgilendirmiyordu. Onun gerçekten bildiği tek şey şarkı söylemekti. Şarkı söylemeyi belki dünyada herkesten iyi biliyordu. Büyük bir şarkıcıydı. Bunu kendisi de anlıyordu şimdi. Geçen yıllar onu daha da ustalaştırmıştı. İyi ya da kötü, doğru veya yanlış söylediğini kimse anlatamazdı ona. Onun da sorması gereksizdi nasılsa. Biliyordu. Yazık, çok yazık olmuştu. Günlerden cumaydı, hafta sonunu Virginia ve çocuklarla geçirmeyi kararlaştırdı. Geleceğini haber vermek için her zamanki gibi eski karısına telefon etti. Aslında gelmemesini söylemesi için ona fırsat veriyordu. Ama Virginia hiç hayır demezdi. Yıllar önce boşanmalarına rağmen bir kere bile Johnny'yi geri çevirmemişti. Ne kadın diye düşündü Johnny. Virginia konusunda talihliydi doğrusu. Onu başka kadınlardan üstün tutmasına, sevmesine rağmen yeniden cinsel ilişki kurmalarına imkan olmadığını da biliyordu. Belki 65 yaşını bulup emekliye ayrıldıklarında her şeyden ellerini eteklerini birlikte çekerlerdi. Eve vardığında gerçekler bu düşüncelerini allak bullak etti. Virginia'da iyi bir gününde değildi çünkü. Üstelik kızlar ata binmek üzere Kaliforniya'da bir çiftliğe davet edildiklerinden onu gördüklerine pek sevinmemişlerdi de. Virginia'ya kızları Kaliforniya'ya yollamasını söyledi. Yanaklarından öperek ikisiyle vedalaştı. Onları çok iyi anlıyordu. Hangi çocuk zaman zaman babalık yapan asık suratlı bir adamla oturacağına çiftlikte ata binmeyi yeğe tutmazdı. Virginia'ya bir iki kadeh içip ben de gideceğim dedi. Virginia peki dedi. Kötü günlerinden birindeydi o da, pek seyrekti ama onun da kendini iyi hissetmediği zamanlar olurdu. Ne de olsa böyle bir hayatı sürdürmek kolay değildi. Virginia Johnny'nin her zamankinden çok içtiğini gördü. ''Niçin neşelenmeye çalışıyorsun?'' diye sordu. ''Her şey yolunda gidiyor. Bu kadar iyi bir iş adamı olabileceğini hiç düşünmemiştim.'' Johnny ona gülümsedi. ''Pek güç olmadı.'' dedi. ''Aynı zamanda düşünüyordu. Demek mesele buydu. Kadınları ve özellikle Virginia'yı iyi anlıyordu. İşleri yolunda gittiği için kızıyordu demek. Kadınlar erkeklerinin hayatta gerektiğinden fazla başarı kazanmalarından hoşlanmazlardı. Erkeklerinin üzerinde sevgi, cinsiyet ve evlilik bağlarıyla yürüttükleri nüfuzu kaybettiklerini sanırlardı. Bu yüzden içini dökecek yerde Virginia'yı neşelendirmek için şarkı söyleyemedikten sonra ne fark eder dedi. Virginia'nın sesi sinirliydi şimdi. ''Johnny, artık çocuk değilsin, 35'ini geçtin. Niçin hala şarkı söyleyip söylememek seni kaygılandırıyor?'' ''Film yapımcısı olarak daha çok para kazanıyorsun.'' Johnny ona merakla baktı. ''Ben aslında şarkıcıyım.'' dedi. ''Şarkı söylemeyi seviyorum. Bunun yaşlanmakla ne ilgisi var?'' Virginia sabırsızdı. ''Şarkı söylemen hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Film çevirebileceğini ispatladığına göre şarkı söylememene seviniyorum.'' Johnny öfkeyle ''Ne kadar insafsızca konuşuyorsun.'' deyince ikisi de şaşırdılar. Johnny iyice sarsılmıştı. Virginia nasıl böyle düşünebilir, ondan nasıl böylesine nefret edebilirdi? Virginia Johnny'yi yeterince üzüp kızdırınca gülümsedi. ''Sırf güzel sesinden ötürü bütün kadınlar peşinde koşarken ben neler hissettim sanıyorsun?'' dedi. ''Adamları peşimden koşturmak için kıçımı açıp sokaklarda gezsem ne hissederdin? Senin şarkıcılığın da buna benziyordu. Sesini kaybetmeni, bir daha şarkı söylememeni diledim hep. Tabii boşanmamızdan önce.'' Johnny içkisini bitirdi. ''Hiçbir şey anlamıyorsun Virginia, hiçbir şey.'' Mutfağa geçti, Nino'nun numarasını çevirdi. Hemen hafta sonu birlikte Palm Springs'e gitmeyi kararlaştırdılar. Johnny yeni tanıdığı genç ve güzel bir kızı araması için Nino'ya telefon numarasını verdi. ''Senin için de bir kız bulur.'' dedi. ''Bir saate kadar orada olacağım.'' Virginia ile soğuk bir şekilde vedalaştılar ama Johnny aldırış bile etmedi. Virginia'ya pek seyrek kızardı. Bu da o seyrek günlerden biriydi. Allah kahretsin, hafta sonunda çılgınlar gibi eğlenecek, kurdunu dökecekti. Gerçekten de Palm Springs'te çok eğlendiler. Johnny'nin orada bir evi, bu mevsimde eve bakan adamları vardı. Kızlar hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak kadar gençtiler. Üstelik onlardan bir şey isteyecek açgözlülükte değillerdi henüz. Akşam yemeğine kadar dostlarıyla yüzme havuzunun başında oturdular. Nino kızıyla birlikte yemeğe hazırlanmak ve sevişmek için odasına kapandı. Johnny aynı havada değildi. Bu yüzden Tina adlı bir sarışın olan kendininkini duş yapmaya yolladı. Virginia ile kavga ettikten sonra kendinde başka bir kadınla sevişecek gücü bulamazdı. İçinde piyano duran cam duvarlı oturma odasına geçti. Orkestrayla şarkı söylediği sıralar dinleyicileri eğlendirmek için piyanoda bir şeyler çalmaya çalışırdı. Dolayısıyla da eli piyanoya biraz yatkındı, oturdu, piyano eşliğinde bir iki parça mırıldandı. Şarkı söylemiyor, şarkının sözlerini tekrarlıyordu. Tina'nın içeri girip kendisine içki hazırladığını neden sonra fark etti. Kız gelip yanına oturdu. Johnny birkaç parça daha çaldı. Kız da onunla birlikte yıkanmak için odasına çıktı. Duş yaparken de şarkı söyledi ama konuşur gibi. Giyindi, aşağı indi. Tina hala yalnızdı. Nino kızıyla eğleniyor ya da içiyordu. Tina dışarı çıkıp havuzun başına gitti. Johnny tekrar piyanoya oturdu. Eski şarkılarından birini söylemeye başladı. Boğazı yanmıyordu. Sesler alçak ama düzgün çıkıyordu. Bahçeden yana baktı. Tina hala oradaydı. Cam kapı kapalıydı, sesini duyamazdı. Anlayamadığı bir nedenle kimsenin sesini duymasını istemiyordu. Yeniden çok sevdiği eski bir türküye başladı. Dinleyici karşısındaymış gibi bütün gücüyle söylüyor, boğazında yanma başlamasını bekliyordu ama böyle bir şey olmadı. Sesine kulak verdi. Eskisinden farklı bir sesti bu ama hoşuna gitti. Daha kalın ve erkek sesiydi. Yeni yetme sesi değil. Şarkısını bitirdi, piyano başında düşüncelere daldı. Derken arkasından Nino'nun ''Fena değil dostum, hiç fena değil.'' diyen sesini duydu. Johnny döndü. Kapının eşiğinde Nino duruyordu, yalnızdı. Sevgilisi yanında değildi, rahatladı. Nino'nun sesini işitmesine aldırmazdı. ''Evet.'' dedi Johnny, ''şu kızları başımızdan savalım, evlerine yollayalım.''
''Sen yolla.'' dedi Nino, ''iyi kızlar, onları incitmek istemem. Üstelik benimkiyle iki kere yattım. Kızcağıza bir yemek olsun yedirmeden nasıl sepetlerim?''
Allah kahretsin diye düşündü Johnny. Kötü de söylese kızlar dinleyebilirdi. Palm Springs'te tanıdığı bir orkestra şefine telefon etti. Nino'ya bir mandolin yollamasını söyledi. Orkestra şefi itiraz etti.
Kaliforniya'da kimse mandolin çalmaz.
Johnny bağırdı. Bul bir mandolin! Ev ses alma araçlarıyla doluydu. Johnny iki kıza araçları nasıl çalıştıracaklarını gösterdi. Sonra yemek yediler. Johnny çalışmaya başladı. Nino ona mandoliniyle eşlik ediyordu. Bütün eski şarkılarını geçtiler. Hepsini de sesini korumaya çalışmadan söyledi. Boğazında yanma yahut ağrı olmamıştı. Hayatının sonuna kadar şarkı söyleyebileceğini umuyordu. Şarkı söyleyemediği sıralar sık sık bunu düşünmüş, gençlik yıllarından daha değişik bir üslupla nasıl yorumlayabileceğini planlamıştı. Şarkıları kafasında daha bir olgunlukla geçmişti. Şimdi düşündüklerini gerçekleştiriyordu. Bazen düşündükleri söylediklerine uymayabilirdi. Kendimi tutmadan diye geçirdi içinden. Artık sesine kulak vermiyor, kendini söylediği şarkıya veriyordu. Ara sıra aksadığı oluyordu ama önemsizdi bu. Uzun süredir şarkı söylememekten ileri geliyordu. Kafasında onu asla yanıltmayacak bir metronom vardı. Biraz çalıştı mı düzelecekti. Sonunda şarkıyı kesti. Tina gözleri ışıl ışıl yanarak yanına geldi. Onu uzun uzun öptü. ''Şimdi annemin niçin bütün filmlerine gittiğini daha iyi anlıyorum.'' dedi. Söylenecek en hatalı şey de bu ama şimdi tam yerine oturmuştu. Nino ile Johnny güldüler. Ses şeritlerini dinlediler. Johnny kendi sesini duydu. Bir ayda değişmişti bu ses ama Johnny Fontaine'in sesi olduğuna hiç kuşku yoktu. Daha önce de fark ettiği gibi sesi daha kalınlaşmış, zenginleşmişti. Şimdi bu ses bir delikanlının değil, olgun bir erkeğin sesiydi. Daha duygulu, daha kişilik sahibi bir yanı vardı. Üstelik teknik yönden eskisinden çok daha üstündü. Usta işiydi. Şimdi böyle iyi olursa çalışmaya başladığında kim bilir ne kadar düzelecekti. Nino'ya gülümsedi. Sandığım kadar iyi mi diye sordu. Nino onun mutlu yüzüne düşünceli düşünceli baktı.
Hem de nasıl dedi ama bakalım yarın ne olacak.
Nino'nun kötümserliği Johnny'nin canını sıktı. Seni namussuz herif seni dedi. Böyle şarkı söyleyemeyeceğini biliyorsun. Yarın için hiç kaygılanma. Artık bitti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ama o gece bir daha şarkı söylemedi. Nino ile birlikte kızları bir partiye götürdüler. Tina geceyi Johnny'nin yatağında geçirdi ama Johnny pek başarılı olmadığını hissetti. Kız biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Johnny ne önemi var diye düşündü. İnsan her şeyi aynı gün başaramaz ya. Sabah kaygılı uyandı. Sesine kavuşması bir düştü sanki. İçinde belli belirsiz bir korku vardı. Düş görmediğini anlayınca bu kez sesinin tekrar kısılacağından korkmaya başladı. Pencerenin önünde durup bir parça mırıldandı. Sonra pijamalarıyla oturma odasına indi. Piyanonun tuşlarına basıp istediği notayı buldu. Bir süre sonra piyano eşliğinde şarkı söylemeye çalıştı. Alçak sesle söylüyordu ama boğazında bir yanma yahut ağrı yoktu. O zaman sesini yükseltti. Ses telleri sağlamdı, zorlaması gerekmiyordu. Sesi rahat rahat akıp gidiyordu. Johnny kötü dönemin geçtiğini, sesini kazandığını fark etti. Artık film yapımcılığını yüzüne gözüne bulaştırmasının, gece Tina'yı memnun edememesinin, tekrar şarkı söylemeye başladığı için Virginia'nın kendisinden nefret etmesinin önemi yoktu. Yalnız bir noktada pişmanlık duyuyordu. Kızlarına şarkı söylemeye çalışırken sesini kazansaydı ne kadar güzel olurdu. Otelin hasta bakıcısı tıp araçlarıyla dolu bir arabayı iterek odaya girdi. Johnny kalktı. Uyuyan belki de ölmek üzere bulunan Nino'ya baktı. Nino'nun sesini kazandığı için kendisini kıskanmadığını biliyordu. Bundan büyük mutluluk duyduğu için kıskanmıştı sadece. Şarkı söylemeye bu kadar değer vermesine içerlediğini biliyordu. O an gerçeği açıkça görebildi. Nino Valenti yeryüzünde hiçbir şeye değer vermiyordu. Dolayısıyla da hayatta kalması için bir neden yoktu. 27. Bölüm. Michael Corleone akşam geç vakit geldi. Emrine uyarak onu havaalanında karşılamadılar. Yanında Tom Hagen'la Albert Neri adlı yeni muhafız vardı. Otelin en lüks dairesi Michael ile yanındakilere ayrılmış, Michael'ın görmesi gereken kişiler dairede toplanmışlardı. Freddy kardeşini sevgiyle kucakladı. Yaşlandıkça irileşiyor, daha sevimli hatta şen bir görünüş kazanıyordu. Dış görünüşüne eskisinden çok önem veriyordu. Kurşuni ipekli kumaştan çok güzel dikilmiş bir elbise giyiyordu. Elbiseye uygun süsleri de ihmal etmemişti. Saçları usturayla düzeltilmiş, bir film yıldızınınki gibi özenle taranmıştı. Yüzü iyi bir berber elinden geçtiği için pırıl pırıl parlıyordu. Tırnakları da bir manikürcü elinde düzeltilmişti. 4 yıl önce New York'tan buraya yollanan insandan çok farklıydı şimdi. Arkasına yaslandı, Michael'ı sevgiyle süzdü. ''Estetik ameliyatta yüzünü düzelttirdiğinden beri çok daha iyi görünüyorsun.'' dedi. ''Karın sonunda seni razı etti ha?'' Kay nasıl? Ne zaman buraya ziyaretimize gelecek? Michael ağabeyine gülümsedi. Sen de çok iyi görünüyorsun. Kay bu kez gelebilirdi ama bir çocuğu daha olacak. Üstelik de peşinden ayrılmayan bir oğlumuz var. Ben yalnız iş için geldim Freddy. Yarın akşam yahut öbür sabah geri dönmek zorundayım. Önce bir şeyler ye dedi Freddy. Otelin aşçısı mükemmel. Şimdiye dek yemediğin kadar güzel yemeklerimiz var. Git duş yap, üstünü değiştir, masayı buraya hazırlatacağım. Görmek istediğin kişileri çağırdım, sen hazır olunca gelecekler. Haber vermem yeterli. Michael tatlı bir sesle, Moe Green'i sona bırakalım olur mu dedi. Johnny Fontaine ile Nino bizimle yemek yesinler. Lucy ve doktor arkadaşı da, yemek yerken konuşabiliriz hem. Hagen'a döndü. Listeye eklemek istediğin başka biri var mı Tom? Hagen başını salladı. Freddy onu kardeşinden çok daha soğuk karşılamıştı ama Hagen durumu anlıyordu. Freddy babasının gözünden düşmüştü. Tabii olarak durumu düzeltmediği için Consigliori'yi suçluyordu. Hagen bunu seve seve yapardı ama Freddy'ye babasının niçin kızdığını bilmiyordu. Don özel meselelerinden söz etmeyi sevmez, yalnız hoşnutsuzluğunu belirtmekle yetinirdi. Michael'ın dairesinde hazırlanan yemek masasının çevresinde oturduklarında vakit gece yarısını geçmişti. Lucy Michael'ı öptü ama ameliyattan sonra yüzünün çok daha düzeldiğini söylemedi. Jules Segel düzeltilen yanağı dikkatle gözden geçirdi. ''İyi iş görmüşler.'' dedi Michael'a. ''Dikiş yerleri güzel kaynamış. Burnunun akıntısı nasıl?'' Michael iyi dedi. ''Yardımcı olduğun için teşekkürler.'' Yemeklerini yerken dikkatlerini Michael'ın üzerinde topladılar. Hepsi de onun davranışlarının ve konuşmasının Don'a benzediğini gördüler. Garip bir şekilde karşısındakiler üzerinde babası gibi saygı ve korku uyandırıyordu. Oysa davranışları olağandı. Herkes ayrı ayrı iltifat ediyor, herkesi rahat ettirmeye çalışıyordu. Hagen her zaman olduğu gibi arka planda duruyordu. Yeni adamı tanıyan yoktu. Albert Neri de çok sessiz ve saygılıydı. Aç olmadığını söyleyerek kapıya yakın bir koltuğa oturmuş gazetesini okuyordu. İçkilerini ve yiyeceklerini aldıktan sonra garsonları savdılar. Michael, sesinin eskisi kadar iyi olduğunu duydum dedi Johnny Fontaine'e. Eski hayranlarını da kazanmışsın, tebrikler. Teşekkür ederim dedi Johnny. Michael'ın niçin kendisini görmek istediğini merak ediyordu. Ne gibi bir şey istenecekti? Michael hepsine birden hitap etti. Corleone ailesi buraya, Las Vegas'a yerleşmeyi düşünüyor. Zeytinyağı işindeki bütün hisselerimizi satıp buraya geleceğiz. Baba, Hagen ve ben oturup konuştuk. Ailenin geleceğinin Las Vegas'ta olduğuna karar verdik. Hemen şimdi yahut gelecek yıl değil tabii. Gerekli işleri halletmek 2, 3, belki 4 yıl alır. Ama genel plan böyle. Arkadaşlarımızdan bazılarının bu otel ve gazinoda büyük hisseleri var.
Mo Green de hissesini satacak. O zaman otel ailenin dostlarının eline kalacak. Otel bizim için bir başlangıç. Freddy'nin yuvarlak yüzü kaygılıydı.
Mike, Mo Green'in hissesini satacağından emin misin? Bana bundan hiç söz etmedi. Sonra işini de seviyor, satacağını hiç sanmam.
Michael alçak sesle reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağım dedi. Basit bir şey söyler gibi konuşmuştu ama sesi yine insanın üzerinde soğuk duş etkisi bırakıyordu. Belki de bunlar Don'un pek sevdiği sözler olduğu için büyük etki yapmıştı. Michael Johnny Fontaine'e döndü. Don, işe başlamamız için sana güveniyor dedi. Bize kumarbazları buraya çekebilecek en önemli unsurun eğlence hayatı olduğu anlatıldı. Yılda 5 kere birer hafta süreyle burada sahneye çıkmak için anlaşma yapacağını umarım. Film dünyasındaki dostların da sanırım senin gibi davranırlar. Onlara çok iyilikte bulunduğuna göre yardımlarını isteyebilirsin.
Elbette dedi Johnny. Vaftiz babam için yapmayacağım şey yoktur. Bunu biliyorsun Mike.
Oysa sesinde hafif de olsa kuşkulu bir anlam vardı. Michael gülümsedi. Zararın olmayacak dedi. Arkadaşlarının da otelde hissen olacak. Önemli bulduğun biri varsa ona da hisse veririz. Bana inanmıyorsan babanın sözlerini ilettiğimi bil.
Johnny sana inanıyorum Mike diye atıldı hemen ama şu sıra kıyı boyunca 10 otel ve gazino inşa ediliyor. İşe giriştiğinde belki pazar ağzına kadar dolmuş olacak. Rekabet şimdiden çok büyük. Belki o zaman geç kalırsın.
Tom Hagen söze karıştı. Bu otellerden 3'üne yatırım yapan kişiler Corleone ailesinin dostları.
Johnny hemen bu 3 otel ve gazinoya Corleone ailesinin sahip olduğunu anladı. Dolayısıyla dağıtılacak bir sürü hisse vardı. Ben bu işe bakarım dedi Johnny.
Michael Lucy ile Jules Segal'a döndü. Sana çok şey borçluyum dedi Segal'a. Duyduğuma göre operatörlüğe dönmek istiyormuşsun ama o eski kürtaj meselesinden ötürü hastanelerde çalışmana izin vermiyorlarmış. Senden duymak istedim. Gerçekten bu işte gözüm var mı?
Jules gülümsedi. Sevgili Mike, tıp dünyasını bilmezsin. Sahip olduğun güce rağmen bu adamlar üzerinde etkili olamazsın. Korkarım bu konuda bana yardımın dokunamaz.
Michael dalgın dalgın başını salladı. Elbette haklısın. Ama arkadaşım olan bazı tanınmış kişiler Las Vegas'ta büyük bir hastane kuracaklar. Las Vegas gittikçe büyüyüp genişlediğine göre bir hastaneye ihtiyacı var artık. Belki durumunu gerektiği gibi ortaya koyarsak seni operatör olarak alırlar. Zaten senin kadar iyi hangi operatör bu Allah'ın belası çöle gelir? Yarın kadar olanların bile burada gözleri yok. Böylece hastaneye de hizmetimiz dokunacak. Onun için buralardan uzaklaşma. Duyduğuma göre Lucy ile evlenecekmişsin.
Jules umutsuzlukla evet ama geleceğimi güven altına alınca.
Lucy şakacı bir tavırla Mike o hastaneyi kurmazsan evde kalmış yaşlı bir kız olarak öleceğim dedi. Hep birlikte gülüştüler. Yalnız Jules Michael'a böyle bir işi yüklenirsen hiçbir baskı altında bulunmayacağım değil mi diye sordu.
Michael soğuk bir tavırla hayır dedi. Yalnız kendimi sana borçlu hissediyor. Bu borçtan kurtulmak istiyorum.
Lucy nazik bir tavırla kızma Mike dedi. Jules'a döndü. Senden beklemediğim kadar aptalca bir şey bu söylediğin. Corleone ailesi sana bazı iyiliklerde bulundu. Nefret edeceğim bir şey yapmanı isteyecek kadar aptal mıyım ben? Hem istesem de ne olur? Başın derde girdiğinde sana yardıma elini uzatan başka biri çıktı mı? Büyük bir operatör olmak istediğini duyunca sana yardım edip edemeyeceğimi uzun uzun düşündüm. Yardım edebilirim sana. Karşılığında senden bir şey istemiyorum. Ama hiç olmasa ilişkilerimizi dostluk çerçevesine sokar. Senden isteyeceğim bir işi başka herhangi iyi bir arkadaşına yapabileceğin gibi yaparsın. Şartım bu. Ama ricamı geri çevirmek yine sana kalmış. Özgürsün.
Tom Hagen başını önüne eğdi gülümsedi. Don'un kendisi bile durumu bundan iyi ortaya koyamazdı doğrusu.
Jules'un yüzü kızardı Mike. Ben öyle demek istemedim. Sana ve babana minnettarım. Söylediklerimi unut.
Michael başını salladı. Güzel dedi. Hastane inşa edilip açılıncaya kadar 4 otelin doktorluğunu yapacaksın. Kendine gerekli çalışma arkadaşları bul, takımını kur, maaşın da artıyor. Ama bunu daha sonra Tom'la tartışırsın. Lucy senden daha önemli şeyler isteyeceğim. Otellerin altında açılacak dükkanlara bakabilirsin belki. Mali denetim söz konusu tabii. Belki de gazinoda çalışacak kızları işe alabilirsin. Eğer Jules seninle evlenmezse hiç olmazsa zengin bir yaşlı kız olursun.
39. ayrımın sonu. Sayfa 473.